Ayrım 35, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, sayfa 321. Konu dergâhtan açıldı, oradan devam edelim. Çünkü 17 Aralık operasyonu Erdoğan ile Gülen arasındaki çatışmayı sertleştirdi. Birbirlerine laf sokarken dillerinde sürekli Allah vardı. İnsan düşünmeden edemiyor. İslam tarihi rüşvetle nasıl tanıştı? İlk rüşvet niçin verildi? Baba oğul rüşvetçiler kimlerdi? Babil'in Hammurabi kanunundan Mısır'ın Anastasi papirüsüne, Hint Arhaçastra'dan Roma'nın 12 levha kanununa kadar ilk çağlardan beri rüşvet yazılı her hukukta yer aldı. Rüşvet Tevrat'ta da var, İncil'de de. Fakat İslam hukukunun ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'de yok. Sebebi Kur'an nazil olduğu dönemde devletin henüz kurulmamış olması. Dipnot, diğer yandan kimi yorumcular haram yemek yani yasak edilen anlamına gelen suut kelimesini rüşvet anlamında sayıyor. Onların çoğunu görürsün ki suç işlemekte, düşmanlık etmekte, haram yemekte birbirleriyle yarışa girerler. Yaptıkları şey ne de kötüdür. Buna karşı çıkanlar suut kelimesinin geniş bir anlam içerdiğini ve içine rüşvet değil, İslami olarak yasak olan her şeyin girdiğini belirtiyor. Ayrıca kelime hiçbir dile rüşvet olarak çevrilmemişti. Keza Arapçada rüşvet kelimesi vardı. RŞV, rişvat kökünden gelen raşaydı. Anlamı kuyulardan su çekmekte kullanılan urgan idi. İslam hukukunda ikinci kaynak hadisler, Hazreti Muhammed'in rüşvetle ilgili şu sözü en bilinenidir. Rüşvet verene de alana da ikisi arasında vasıta olanlara da Allah lanet etsin. İslam'a göre rüşvet haramdı. Rüşvet alan hükümdar bile olsa durum değişmezdi. Rüşvet konusundaki titizlik hediye almayı da yasakladı. Hazineye verilmeyen hediye de haram sayıldı. Hazreti Muhammed'in Medine'ye yerleşmesinin ardından ilkel de olsa bir devlet düzenine geçildi. İslam'ın ilk vergisi sayılan zekatın toplanması için bazı kişilere amil görev verildi. Elde edilen gelirin bir bölümü toplayıcılara ücret, maaş olarak ödendi. Hazreti Muhammed Müslümanlar arasında Abd Allah veya Abdullah adında birini Beni Salim kabilesinin zekatlarını toplamakla görevlendirdi. Abdullah işini bitirince topladıklarının bir bölümünü kendisi için alıkoydu ve bunların kendisine hediye edildiğini söyledi. Hazreti Muhammed hutbesinde bu olaya değindi. Adını vermeden sizlerden birisine bir tarafa memur olarak gönderiyorum. Getirdikleri şeyleri bunlar sizin, şunlar ise bana hediyedir diye ayırıyor. Bu kimse evinde otursaydı acaba bu hediyeler ona gelecek miydi diye konuştu. İlk İslam yöneticileri hediye kabul etmedi. Hazreti Ebu Bekir memurların da aldıkları tüm hediyeyi hazineye yani Beytül Mal'e vermesini emretti. Hazreti Ömer İran, Irak, Suriye'yi fethederek İslam devletini imparatorluk haline dönüştürdü. Devletin belli başlı siyasi kurumları bu dönemde şekillendi. İlk memurlar tayin edildi ve bunlara maaş verilmeye başlandı. İslam'ın ikinci halifesi de rüşvete çok karşıydı, pek büyük haram saydı. Haramın iki kapısı vardır, birisi rüşvet kapısıdır, diğeri de zina yapan kadınların aldığı paradır. Hazreti Osman ilk dört halife içinde hediye almayı seven tek kişiydi. İslam'da rüşvet de bu dönemde ortaya çıktı. Söylentiye göre komutan Halid bin Velid Hazreti Osman'ın huzuruna gelmek için kapıcıya iki altın vermişti. Hazreti Ali hiç kimseden hediye kabul etmedi. Haberi olmadan verilen her şeyi hazineye bıraktırdı ve memurların da öyle yapmasını emretti. Bunu yapmayanları hıyanet ile suçladı. İslam devletine son verip Arap devleti kuran Emevilerin bu kuruluşunun temelinde rüşvet olması şaşırtıcı değil. Bunun mucidi Muaviye bin Ebu Süfyan. Daha devleti kurmadan evvel İslam tarihinde ilk politik amaçlı rüşveti verdi. Böylece Hazreti Ali'nin yanındaki kimi önemli kişilerin saf değiştirmesine neden oldu. Amr bin Al-As'ın bunlardan biriydi. Tesadüf değildir ama konumuz değil. Babası Ebu Süfyan Hazreti Muhammed'e karşı savaştı. Oğlu Muaviye ise Hazreti Ali'ye karşı savaştı. Baba oğul ikili Mekke fethedildiği gün Müslüman oldu. Babasından ne öğrendiyse Muaviye, oğlu Yezid'e onu öğretti. Babasından tek farkı rüşvetçiliğiydi. Oğlu Yezid'e devlet yönetiminde rüşvete başvurmaktan kaçınmamasını öğütledi. Yezid bu öğüdü hiç unutmadı. Örneğin Kerbela faciasının büyük isyana dönüşmemesi için öldürdüklerinin Medine'deki yakınlarına rüşvetler yolladı. Fakat yine de bu rüşvetler, hediyeler Emevilerin Medine'den kovulmasına engel olmadı. Peki İslam hukukunda rüşvetin cezası neydi? 79 değnek vurmak. Ancak devletin selametini tehlikeye düşürecek rüşvetin cezası idamdı. Bizim Osmanlı tarihinde baba oğul rüşvetçi yok muydu? Rüşvet dilimize Arapçadan geldi. Türkler Müslüman olduktan sonra bu kelimeyi benimsedi. Ancak İslam'dan önce Türklerin rüşvet kavramını tanıdığına dair güçlü işaretler var. Örneğin 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçenin bilinen en eski sözlüğü Divan-ı Lügat-ı Türk eserinde Kaşgarlı Mahmut, orunç kelimesinin rüşvet anlamına geldiğini belirtiyor. Modern anlamdaki ilk geniş kapsamlı Türkçe sözlük Kamus-ı Türki 1901, yazarı Şemseddin Sami'ye göre rüşvet, bir memura haksız bir iş gördürmek için verilen ücret ve hediyedir. Osmanlı'da rüşvete iyi gözle bakılmadı. Tanzimattan sonra rüşvetle mücadele için devlet adamlarının yemin metnine rüşvet kondu. 11 Aralık 1849'da Sultan Abdülmecid başta olmak üzere tüm yöneticiler Kur'an-ı Kerim'e el basarak şu yemini etti. Ve her ne nasıl nam ve tevil ile olursa olsun rüşvet almayacağıma, hediye kabul etmeyeceğime. Fakat yine de rüşvet devam etti. Öyle ki Paris elçisi Halet Efendi Napolyon'dan rüşvet aldı. Yanlış anlaşılmak istemem. Tüm Osmanlı devlet adamları tabii ki rüşvetçi değildi. Konumuz rüşvet olduğu için bu tür yöneticileri yazdım. Tarihe girdik, devam edelim. Örneğin Osmanlı'nın Reza Zarrab'ı yok muydu? Vardı. Adı Selim Melhame. Doğumu bilinmiyor. Ölümü 1937 idi. Beyrutlu Maruni bir sarrafın oğluydu. Altın işini küçük yaşta kuyumcu babasından öğrendi. Sonra genç yaşta İstanbul'a geldi, kapalı çarşıda çıraklık yaptı. Çok becerikliydi, girişkendi, nasıl yükseleceğini gördü. İkinci Abdülhamid'in Yıldız İstihbarat Teşkilatı'na girdi. Fakat aklı para kazanmaktaydı. Babı Ali'de rüşvetler dağıtarak ülkesinin en önemli maden yataklarını denetimi altına aldı. Sonunda bu becerikliliğiyle 1893'te Orman ve Maden, yani Maden Nazırlığı'na getirildi. Üstelik tam 15 yıl bakanlık yaptı. Müdürü de Bedros Kuyumcuyan'dı. Madenleri işletmek üzere yabancılara imtiyaz verilmesine imkan sağlayan 1861 tarihli Maden Nizamnamesine dayanarak rüşvet karşılığı yabancı şirketlere ayrıcalıklar tanıdı. Selim Melhame'den önceki 32 yılda 100'e yakın imtiyaz verilmişken onun bakanlığı döneminde 3 katı imtiyaz verildi. Bu işlerden aldığı rüşvet tutarının 30 milyon frank olduğu yazıldı. Günümüzde banka müdürünün ayakkabı kutusundan para çıkar da Osmanlı nazırının köşkteki kasasından ne çıkmaz? İkinci meşrutiyetten sonra rüşvetçi nazırların evlerine baskın yapıldı. Bunlardan biri Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa, 1842-1923 idi. Köşkünde yapılan aramada kasa bulundu. Kasa açılınca şunlar çıktı. Değişik kişiler adına Credit Lyonnais, Osmanlı Bankası ve Midilli Bankası tarafından düzenlenmiş 200 bin liralık 12 çek, 1000 küsur altın lira, çeşitli şirketlere ait hisse senetleri, gayrimenkul tapuları ve 70 bin lira değerinde mücevherat. Kasada bulunanların değeri 4 milyon franktan fazlaydı ve şaşırtıcı olan bu kadar parayı çok kısa zamanda yapmasıydı. Çünkü paşa sadece 1,5 yıl nazırlık görevinde bulundu. Aralık 1907'de göreve gelmişti. Kasadan paralar, mücevherler, çekler, hisse senetleri çıkınca Temmuz 1908'de görevden alındı. En güzelini halk söylemiş. Ata bindim ovada, yağ erittim tavada, balık baştan kokarmış, geç öğrendim dünyada. Erdoğan yıllar önce 1994'te yeni belediye başkanı olduğunda ne dedi? Bugüne kadar evladından hırsızlık öğrenen baba görmedim, duymadım. Hırsızlık babadan evlada geçer, evlattan babaya değil. Erdoğan'ın dört çocuğu Bilal, Esra, Burak, Sümeyye'yi 17 Aralık operasyonundan sonra daha yakından tanıdık. Peki ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç evladı Zeynep, Aslı, Kerem'in adını duydunuz mu? Babaları genel müdür oldu, hayatları değişmedi. Babaları milletvekili oldu, hayatları değişmedi. Babaları grup başkan vekili oldu, hayatları değişmedi. Babaları genel başkan oldu, hayatları değişmedi. Ve tüm bunlar gösteriyor ki babaları başbakan olsa hayatları yine değişmeyecek. Olay 1, sanırım yıl 2009 idi. Eminönü'nde henüz taşınmamış İstanbul Adliyesi'ndeydik. Avukatımla duruşma bekliyorduk. Yanımızdan kollarında dosyalar olan avukat cübbesi giymiş bir kadın geçti. Pek dikkat etmemiştim. Avukatım, bu avukat kim biliyor musun diye sordu. Tanımadığımı söyledim. İsmini söyleyince şaşırıp kaldım. Olay 2. 2013'te Antalya Piyano Festivali kokteylindeyiz. Antalyalı bir hanımefendi geldi. Sizinle birini tanıştırmak istiyorum dedi ve gitti. Arkasından baktım, tek başına köşede sessizce duran bir kadını alıp yanıma getirdi. Tanıştırdı, ismini söyleyince şaşırıp kaldım. Kim olduğunu tahmin etmişsinizdir. Avukat Zeynep Kılıçdaroğlu. CNN Türk'te Enver Aysever'in neden solcular genelde siyasi suçlardan içeri giriyor da sağcılar hırsızlıktan giriyor sorusuna AKP'li Burhan Kuzu şu yanıtı verdi. Sol iktidara az geldiği için az yolsuzluk yapıyor. CHP'nin İzmir, Eskişehir, Edirne, Aydın, Muğla gibi belediyeleri var. İstanbul'da, Ankara'da ilçe belediyelere sahip. Belediyelerde para var. İnsanın iradesi gelişmemişse, niyeti bozuksa muhtarlıkta bile yolsuzluk yapar. AKP'li Burhan Kuzu bir kez daha kendine sormalı. Başbakan Erdoğan'ın çocukları neden sürekli gündemde ve niye kimse Kılıçdaroğlu'nun çocuklarını tanımıyor? Avukat Zeynep Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerle iş yapamaz mı? CHP'li belediyelere iş yapan bir şirkette dolgun maaşla CEO olamaz mı? İngilizce iktisat öğrenimini başarıyla bitiren ekonomist Aslı Kılıçdaroğlu bir turizm şirketinde çalışacağına ticarete atılıp kendi işini kuramaz mı? CHP'li belediyelerden ihale alamaz mı? Belediyelerde iş takibi yapamaz mı? İsteseler çoktan köşeyi dönerlerdi. Haydi ticareti bırakalım. 3 kuruş maaş alacaklarına, babaları Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sümeyye'nin babası Erdoğan'a yaptığı gibi danışmanlık yapıp CHP'den yüklüce para alamazlar mı? CHP'li belediyelere iş yapan müteahhitlere telefon edip biz deniz kıyısındaki villalardan 2 tane istiyoruz diyemezler mi? Ya da vakıf kurup belediyelerdeki imar değişiklikleri karşılığında iş adamlarından para toplayamazlar mı? Hiçbirini yapmadılar, yapmıyorlar. Niye? Dürüst, namuslu oldukları için. En önemlisi utanmayı bildiklerinden yapmıyorlar. Kirlenmemişler, karakterliler, kendilerine güvendiler. Avukat Zeynep Kılıçdaroğlu da, Kılıçdaroğlu'nun diğer kızı iktisatçı Aslı Kılıçdaroğlu da nadir, babasının politik gücünden yararlanmayı zul sayıyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun kızları İstanbul ve Antalya'da mütevazı hayat yaşıyorlar. Bir de Güney Kore'de yaşayan en küçükleri var, Kerem. Kerem Kılıçdaroğlu. Başkalarının oğulları gibi ne gemicikleri var, ne de kuyumcu mağazası, ne başını sokacak evi, ne de bankada parası. Hayatında bırakın 99.990.000 doları, bahse girerim 100.000 doları bir arada görmedi. İş adamı bursuyla okumadı. Aslında suç babasında. Bir iş adamına telefon edip çocuğuna aylık 25.000 dolar cep harçlığı istemedi. Ya da ABD başkanını devreye sokup Harvard Üniversitesi'ne ayarlamadı. Kerem Kılıçdaroğlu hep kendi yaptı. Yüksek puanla Anadolu Lisesi'ne girdi, Bilkent'i bitirdi. ODTÜ'de yüksek lisans yaptı. Doktora yapmak için sınava girip burs kazanıp Güney Kore'ye gitti. Asya ekonomisi üzerinde çalışıyor. ABD'de villada değil, Kore'de zor koşullarda stüdyo tipi minicik bir evde bilim insanı olmak için gece gündüz çalışıyor. Kimileri gibi lafta değil özde, bir lokma bir hırka felsefesini içselleştirmiş idealist genç bir adam. Yani zenginliği parada aramayanlardan. Kerem'i tanıdım. Naif, romantik, birilerinin oğlu gibi otomobiliyle bir sanatçıyı ezip öldürseydi hiçbir şey olmamış gibi yaşayamazdı. İçten, samimi, babasının evden çıkmasını bekleyen gazetecilere çay servisi yapacak kadar alçak gönüllü. Kibirle uzaktan yakından ilgisi yok. Aynı zamanda sanatçı. Sert Sessiz adlı müzik grubunda bateri çalıyor. Kore'de harçlığını bateri çalarak çıkarıyor. Yani çalan Kılıçdaroğlu o. Çaldığı ise sadece müzik aleti bateri. Demek istiyorum ki enseyi karartmayın. Çok temiz evlatlarımız, politikacılarımız da var. Evet, ülke olarak çok kirlendik, kirletildik. İnsanlar güvenini kaybetti. Herkesin morale ihtiyacı var. Ve her fırsatta, her yerde dile getiriyorum. Kimseye artık sağcı ya da solcu diye bakmıyorum. Fikir namusu var mı, vicdanlı mı, ahlaklı mı, kişilikli mi? Ölçüm artık bu insani değerler. O nedenle diyorum ki, bu ülkede ahlak iktidar olsun, kirliliğe bulaşmamış temiz insanlar kazansın. Gezi direnişinde öldürülen, katledilen Ali İsmail Korkmazlar, Berkin Elvanlar kazansın. Bugün Türkiye'de iki simge, Berkin, Bilal, aslında bize, hepimize iki Türkiye'yi gösteriyor. Berkin eve alınacak ekmeğin simgesi, Bilal evden çıkarılan paranın simgesi. Berkin derin bir iyiliğin adı, Bilal sıradan bir kötülüğün adı. Berkin masumiyetin, cesaretin, güzelliğin temsilcisi. Bilal gücün, kurnazlığın, yalancılığın temsilcisi. Berkin direnişin adı, Bilal zulmün adı. Berkin uyanışın simgesi, Bilal uyutmanın simgesi. Berkin fedakar bir evlat, dur anne sen hızlı koşamazsın, ekmek almaya ben giderim. Bilal babasının suç ortağı, baba evdeki paraları sıfırladım, sadece 30 milyon euro kaldı. Berkin Türkiye'nin oğlu, Bilal babasının oğlu. Berkin temiz Türkiye'nin simgesi, Bilal kirli Türkiye'nin simgesi. Berkin dürüstlüğün adı, Bilal hilekarlığın adı. Berkin haysiyetin sembolü, Bilal itibarsızlığın sembolü. Berkin ben çocuğum bana atmazlar ki der ve devletin polisi tarafından atılan biber gazı kapsülüyle öldürülür. Bilal ben başbakanın oğluyum bana dokunamazlar der ve devletin polisi tarafından korunur. Berkin faşist şiddetin mağduru, Bilal faşist şiddetin mağruru. Berkin acımasız bir adaletsizliğin simgesi, Bilal intikam aracı haline gelen adaletin simgesi. Berkin vicdanın adı, Bilal zulmün adı. Berkin adını sonsuzluğa yazdırdı, Bilal adını soysuzluğa yazdırdı. Berkin doğru hakikatli yaşamın sembolüdür, Bilal kendi yalanına inanan mitomandır. Berkin kardeşliğin temsilcisi, Bilal kindarlığın, intikamcılığın temsilcisi. Berkin öfkenin adı, Bilal kin ve nefretin adı. Berkin bir şövalye, Bilal bir tuzak kurucu. Berkin zerafet, estetik, Bilal kalitesizlik, bayağılık. Berkin inat, sabır, Bilal umursamamak, miskinlik. Berkin gerçeğe inanmak, Bilal hurafeye boyun eğmek. Berkin özgür düşüncenin simgesi, Bilal fikir despotlarının temsilcisi. Berkin hep acı çekenin yanında durur, Bilal hep acı çektirenlerin safında yer alır. Berkin halk, Bilal devlet, Berkin şehit, Bilal sanık. Berkin'in babası işsiz, yoksul, Bilal'in babası varsıl. Berkin uyanmak için defalarca ameliyat oldu. Bilal'e uyanmak için babasının bir telefonu yetti. Berkin'in gözleri hep gülecek, Bilal'in gözleri hep korkuyla bakacak. Berkin hiç ölmeyecek, Bilal yaşarken ölüye dönüşecek. Ve Türkiye'nin bu iki simgesi hep hatırlanacak. Berkin'i anımsadıkça yanaklarımız ıslanacak, Bilal'i anımsadıkça öfkemiz artacak. Berkin'i unutmayacağız, Bilal'i unutturmayacağız.
35. Ayrımın sonu. Sayfa 330.